Derin Mavi.
Işığı göğünden, aşkı efsanesinden, özgürlüğü kendiliğinden. Gezegendeki hayatın kaynağı su, onun en güzel varoluşu bir derin mavi. Ekmeğini denizden çıkaranlar, hayatını denize adayanlar, hem denize bakmayı hem denizden bakmayı sevenler, keşfetmek için o işsiz yolu seçenler, koruyup kollayıp saygı duyanlar. Hazırsanız rüzgarı arkamıza alıp maviliğin derinliklerine doğru yola çıkıyoruz.
O an Caddebostan'dan Bismillah'la demirimizi alıp yelken bastığımız gün içimizde karışık duygular birbirinden çarpışıyordu. Ömür boyu süren bir mücadeleden sonra teknemizi yapmışız ve onunla peşinden koştuğumuz hayalin dünyasının, hayal dünyasına ilk adımımızı atıyorduk. Tabii bu seyahate çıkarken hem çok mutluyduk hem bir de içimiz burkuluyor. Sevdiklerimizden, dostlarımızdan, memleketimizden ayrılıyoruz. Acaba bir daha geriye dönebilecek miyiz? Nice tehlikeler, tayfunlar, fırtınalar önümüzde uzanıyor. İki ayrı his birbirine şey ediyordu. Gayet tabii en büyük arzumuza nail olmanın zevki ve heyecanını yaşıyorduk.
Dinlediğimiz ses Sadun Bora'ya ait. Seyahatlerinden sonra katıldığı TRT televizyonunda yayınlanan bir programda yola çıkmadan önceki hislerini anlatmış. Bu ülkenin denizcilerinin kerteriz noktası. Yolunu, yönünü, rüzgarını ve de cesaretini onları takip ederek buldu çok denizci. Bugün de takibe devam ediyoruz.
Mavi Masal.
Onların hikayesi kesinlikle bir mavi masal. 7 yıl önce bir 5 Haziran günü kaybettik Sadun Bora'yı. Dünyayı dolaşan ilk Türk denizci. Denizciler için bir ışık, yol gösterici, bir efsane Sadun Bora. 1965-1968 yılları arasında Kısmet adlı yelkenli teknesi ve eşi Oda Bora ile birlikte kısıtlı imkanlarıyla başardı bunu. Sonrasında deniz aşırı başka yolculuklar da yaptı. Yanında her zaman eşi Oda Bora ve belki de bu suların en genç denizcisi kızları Kısmet Deniz de vardı. Bir denizci ekip olarak hep denizde deniz için yaşadılar. Sadece yol yapmadılar. Denizlerin korunması için çalıştılar. Oda Bora hayatı boyunca hep tutkuyla, sessizce, cesaretle yer aldı Sadun Bora'nın yanında. Pek çok kadın denizciye ilham oldu, güç verdi. 2 yıl önce 21 Mayıs'ta Oda Bora da aramızdan ayrıldı. Onlar hepimizin ilham ve cesaret kaynağı uzun yıllardır. Öyle de kalacak, hep hatırlanacak ve yaşama bakışları, denize, doğaya bakışları anlatılacak yeni kuşakların da anlaması için. Şimdi bu harika ekibin en genç üyesi Kısmet Deniz Polat telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Sizin sesinizi duyunca biz çok iyi olduk, çok mutlu olduk Derin Mavi'de. Çünkü yaklaşık 3 yıldır bu programı yapıyoruz. İki programın birinde mutlaka Sadun Bora'nın adı, Oda Bora'nın adı bir şekilde geçti. Konuklarımız onlardan bahsetti, ilham kaynağı olduğundan bahsettiler, onlarla anılarından bahsettiler. 5 Haziran'a kısa bir zaman kala sizinle onları ve aslında ailenizi, bu harika ekibi konuşmak bizim için büyük mutluluk.
Ben onur duyarım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Özellikle 21 Mayıs yeni geçti. Oda Bora'nın vefatının üzerinden ancak 2 yıl oldu. 5 Haziran'a da var. Zor süreci sizlerle paylaşmak çok güzel benim için.
Bugün onları konuşalım istiyoruz sizinle. İçinizden geldiği gibi. hayata bakışlarını, denize bakışlarını, onlarla yaşamanın nasıl olduğunu sizden öğrenelim istiyoruz. Nasıl bir çocukluktu sizinki?
Oldukça sıra dışıydı ama tabii biliyorsunuz yani insan içine doğduğu ortamı normal kabul eder. Onun için yani kısmet evimdi, işte oda ve salonda anne babamdı. Yani sizin için anne baba ne demekse benim için de onlar öyleydi. Dolayısıyla tabii ki farklı bir algı oluşuyor. Sallanan, işte yüzen, hareket eden bir evde büyüdüm onlarla birlikte. Tabii çok farklıydı. Bir de onlar çok meşhurlardı o zaman. Gerçekten süper kahramanlar gibi algılanıyorlardı her yerde. Büyük sevgiyle karşılanıyorlardı. Onu görmek de çok, ona şahit olmak da çok ilginçti. Çünkü Oda ve Saat'ın anladığım kadarıyla herkese hayal kurabilme ve bu hayalleri gerçekleştirebilme cesareti verdi. Yani ufkun ötesi var ve bu ufkun ötesine gitmek başarılabilir. Yani o kadar da zor bir şey değil. Bu çok önemli bir yanı diye düşünüyorum onların.
Kesinlikle. Yaşadıkları yıllarda bunu yapabilmiş olmak, buna cesaret edebilmiş olmak, hem de kısıtlı imkanlarla, yani kocaman teknelerle değil, kendi imkanlarıyla bunu yapabilmiş olmak ve o ufku önceden görebilmiş olmak müthiş bir şey. Hepimizin ilham kaynağı onlar gerçekten. Sadece yaptıklarıyla değil ama, sadece dünyayı dolaşmalarıyla değil. Sonraki zamanlarda insanlara gösterdikleri yolla da, denize ve doğaya bakışlarıyla da biraz bundan söz etmek istiyorum. Hem Sadun Bora'nın hem Oda Bora'nın denize, doğaya nasıl baktıklarından.
Şimdi biraz tabii ki teknoloji öncesi çağa gitmek lazım. Yani bugün her şey dijital. Telefonunuzda GPS dediğiniz konumlandırma şansı var. Yani düğmeye bile basmıyorsunuz, sürekli konumunuz belli. Şimdi bu dijital çağın öncesinde binlerce yıllık denizcilik gelenekleri var. Ve bu denizci gelenekleriyle kısmet yapıldı, yola çıktı. Ve ben de ikinci seyahatte 77-79 yılları arasında Atlantik Okyanusu Amerika seyahatinde yine almanaklar, kronometre ve bu eski navigasyon teknikleriyle yol aldık. İletişim yoktu, yani telsiz bile Amerika'da ikinci el bir telsiz almak durumunda kalmıştık. O nedenle çok doğayla birebir ilişkimiz var. Yani öyle evle konuşmak, sevdiklerinizle görüşmek, iletişim halinde kalmak gibi bir lüksünüz yoktu. Ve bu tabii ki o anda orada olmayı sağlıyor. Düşüncelerinizle, varlığınızla okyanusun ortasındaysanız o denizle bütünleşiyorsunuz. Fırtınadaysanız rüzgarla, dalgayla, gece ise karanlıkla ve bu insanın varlığının doğayla bir bütün olduğunu hissettiriyor. Bir ego, bir kişi, bir toplumsal tanımlama bir noktadan sonra geçerli olmuyor. Benim en büyük deneyimim onlarla yaşadım. Çünkü şunu unutmayalım ki o da aslında anaokulu öğretmeniydi. Alman asıllıydı fakat Türk vatandaşı olarak dünya seyahatini yaptı Türk pasaportuyla ve bu ülkeye gönülden bağlıydı. Sadun ise Galatasaray'da okudu, Manchester'da eğitim aldı. Çok iyi eğitimli bir İstanbul beyefendisiydi aslında ve öyle denize çıktılar. Halbuki benim hikayem doğrudan onların kurduğu o sudan dünyaya doğmak oldu. Tümüyle onların o kurguladıkları hayatın içerisinde ve o felsefeyle büyüdü. Bu çok başka bir dünya görüşü demek. Çok açık, çok her şeyi görebilen, algılayabilen, anlamaya dönük bir dünya bakışı. İster istemez bizler belli ön yargılar, belli bakış açılarıyla yetişiyoruz. Denizin getirdiği şey, dünyada ne kadar insan topluluğu varsa, ne kadar farklı kültür varsa, her birinin yeri kadar özel olduğu, her birinin çok ilginç yanları olabileceği ve dünyaya bambaşka pencerelerden bakma olasılığımız oldu. Zengin bir dünya algısı sunuyor deniz.
Sanki şey gibi geldi bana sizi anlatırken, uzun süre dünyaya denizden bakan, ilk Türk olmuşlar. Ve o denizden bakmak, belki karada çok fark etmediğimiz, içinde kaybolduğumuz dünyayı başka bir gözle görmelerini sağlamış. Tabii ki kendi karakterlerinin, varoluşlarının çok etkisi var bunda. Bütün egolardan, bütün ön yargılardan da sıyrılmalarını sağlamış. Denizden bakmak çok önemli geliyor bana. Programımızda sık sık söylüyoruz. Katılır mısınız?
Yani farklı dünyalar arasındaki yolculuğu da temsil ediyor aynı zamanda. Ama denizden bakmak, bir kere şey ayrımını yapmak isterim. Amatör denizcilik çok başka bir kavram. Yani binlerce yıllık ticaret için, savaş için, balıkçılık için gemiler vardı ve insanlar denizdeydi. Gezginler vardı, profesyonel gezginler vardı ve denizdeydiler. O yüzden deniz hep var oldu insan yaşamında ve kültüründe. Fakat mesela İstanbul gibi bir şehir ya da eski Efes, antik şehri. Bu şehirler kurgulanırken denizden gelen göze göre kurgulanmış şehirler. Eskiden bu denizden gelenin ne göreceğine dair bir bilinç vardı. Yani modern toplum bir anlamda kendini doğadan soyutlayarak daha güçlü hissediyor anladığım kadarıyla. Ama tabii yanılıyor.
Yanılıyor çünkü biz de onun bir parçasıyız ve öyle onu dışarıdan kontrol etmek gibi bir gücümüz yok.
Evet, yani deprem, virüs, yangınlar, işte doğal afetler her zaman bunu acı bir şekilde bize hatırlatıyor.
Ya da denizdeki bir fırtına.
Denizdeki fırtınaya hazırlıklı olabilirsiniz. Şimdi denizin en enteresan tarafı çok büyük bir su kütlesi ama sizin bedeniniz de yani 1/4'ünüz su. O yüzden biraz zaman tanırsanız kendinize, vücudunuzdaki suyla denizin suyunu birbiriyle senkronize ettiğiniz zaman siz o kocaman su kütlesiyle birlikte hareket etme lüksüne erişiyorsunuz. Lüks diyorum çünkü muhteşem, yani insanı denize tutkuyla bağlayan hissin ardında bu uyumlanma var. Bir anda kocaman bir okyanusla birlikte hareket etmek coşkusu. O zaman zaten dinlemeyi öğreniyorsun. Fırtınanın yaklaştığını, rüzgarın döndüğünü, dalgaların büyüyeceğini, bunların hepsini algılıyorsunuz otomatikman. Bunları şimdi belki cep telefonunda ya da uydudan bilgi alarak yapabilir, önden hazırlanabilirsiniz. Ama zaten binlerce yıl insanlar onları dinleyerek yol almışlar. Hı hı. Dediğim gibi en muhteşem tarafı tabii o suyun bir parçası olarak yaşama keyfi. Fırtınalar tabii ki korkunç. Ben hatırlıyorum 3 gün boyunca perişan Biden korkudan yattığını çocukken. Çünkü her büyük dalganın sonunda öleceğini düşünüyor çocuk aklı ama geçiyor.
Ama geçtikten sonra da başka bir insan oluyor değil mi? O fırtınalar atlatıldıktan sonra o fırtınanın geçebileceğini görüyor çocuk ya da yetişkin ve bunu başarabildiğini görüyor. Bu da bambaşka bir hayat deneyimi özellikle bir çocuk
evet.
için.
Evet, ama orada tabii çok önemli bir püf noktası var. Orada fırtınaya karşı gelmekle o fırtınayı kabul edip ona teslim olmak, onu beklemek, onu dinlemek arasında bir seçim yapması gerekir insan. Eğer o fırtınayı ciddiye almaz, yolunuza devam etme konusunda ısrarcı olur, tehlikeli kararlar alırsanız o zaman tabii ki affetmezsiniz.
Ve biraz özellikle karada birbirimize karşı kabalaştık. Vicdanımız eskisi gibi değil, iletişimimiz eskisi gibi değil. Biraz zarafeti kaybettik ve denizde de biraz bunu görüyoruz. Ama Sadun ve Odaboro'nun yazdıklarından, yaşadıklarından o denizdeki zarafet, denizdeki uyulması gereken kurallar çok önemli. Hem denizle ilişkimizde hem birbirimizle ilişkimizde, öyle değil mi?
Şöyle söyleyelim, yani karadaki kültürünüz neyse denize de onu yansıtıyor. Yalnız tabii neyin önemli olduğunu tahminim pandemi çok güzel öğretti tekrar. Biz de o pandemi döneminde kitapların tekrar basımını yapabildik. Şu anda Kupa'yayken, yani dünya seyahati, Fora'yayken, ki o benim de bulunduğum yani 8 ile 10 yaş arasında bir kız çocukla yapılmış olan 2 yıldan uzun süren bir seyahatle o kitapta çıktı. Ve bence şu anda hele pandemi sonrası için çok faydalı olacağını düşündüğüm Kısmet'in Dümen Suyu'nda.
Yeni çıktı değil mi?
Evet, birkaç ay oldu. Kısmet'in Dümen Suyu'nda şu açıdan çok önemli. Çünkü Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımız Kıbrıs'la birlikte var. Ama onun haricinde İyon Denizi, Kuzey ve Güney Ege Adaları ve Adriyatik gezilerinin anıları var. Kendi kıyılarımızda pek gitmediğimiz yerler hem de komşu kıyılar o tatlı diliyle işleniyor. O yüzden tahminim çok hem ilham verici hem faydalı bir kitap olacağını düşünüyorum.
Çok iyi yapıyorsunuz bu kitapları yeniden basarak. Kıyıları anlatan, Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını anlatan çok kitap var. Hepsi çok kıymetli ama Sadun Baro'nun kalemini, onun gözünü, onun bakışını, onun cümlelerini okumak bambaşka bir keyif. Bir de Vira Demir'i soracağım. Vira Demir'in baskısı olacak mı? Bekleyen çok insan var çünkü.
Tabii ki var. Özellikle babamın istediği şeyler vardı o konuyla ilgili. Çünkü o da son yıllarında revize edememişti. Bizim üstümüzde inanılmaz bir baskı oluşturuldu vefatından sonra hemen basını yapılsın diye. Denizde biraz bulunmuş bir insan asla böyle bir şey yapmaz. Yani bu ciddi bir sorumluluk. Yani hele Sadun Bora gibi titiz bir insan. Vira Demir'de aynı zamanda fotoğraflar konusunda da tekrar bir çalışma yapmak zorundalığımız var. Kendi imkanlarımızla şimdi yavaş yavaş sisteme oturttuk. Özellikle Marmara bölgesini çok önemsiyorum. O yüzden şimdi artık sıra Vira Demir'de. Bir de tabii bir konuya daha değinmek isterim.
Lütfen.
Aile olarak. O da ve Sadun Bora gerçekten büyük hizmet ettiler bu ülkeye. Ben de doğduğumdan beri büyük bir onurla hizmet ettim. Ancak özellikle son yıllarında yani 1980'den sonra Bodrum'da yaşamıştık. Bu güzel koyların Yokova olsun, Tekile Körfezi, Hisarönü, bütün bu İstuzu sahili buraların korunması için gerçekten büyük çaba sarf etti Sadun Bora. Yani ailesi olarak biz de sonuna kadar destekleyerek elinden geldiğimizde doğal sit olarak, doğal sit alanları olarak korunması için çok çaba gösterdi. Ona borçluyuz bugün her keyifle mavilikler, yeşillikler içerisinde turlar, geziler yapılabiliyorsa. Sonrasında da onun vasiyeti vardı. 8 numaralı çam ağacına yakın bir yerde ebedi istirahatını yapmak isterdi. Bizler tabii ki ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Hatta 5 Haziranlarda çok güzel seyirler yapıyorduk. Sadun Bora yürüyüş yolunda yürüyorduk. Bunlar ne yazık ki artık mümkün değil. Ve ister istemez tabii bir üzüntü kaynağı. Ve yakın gelecekte çok istiyoruz ki onlara hak edilen değer verilsin, sahip çıkılsın. Sahip çıkmak gerçekten o felsefeyi anlamak ve ondan faydalanmak.
Kesinlikle.
Bu herkesin yani en başta torunlarımızın faydasına olacak bir hayat görüşü, bir bakış açısı.
Denizi gerçekten sevenler inanın sahip çıkıyorlar. Her zaman anılarak, her zaman anmak üzerine düşünceleri, yaptıkları hatırlanarak ve anlatılarak anılmaya devam edecek ve sahip çıkılmaya devam edecek. Çok değerli insanlar, iki efsane deniz insanı, Kran'la Özlem'le anıyoruz. Kişisel olarak benim en büyük pişmanlığım tanışamamış olmak. Keşke tanışabilseydim. Sizin varlığınız, sizin onları anlatmanız çok iyi geldi.
Bir kültürün bekçileriyiz. Ben asli görevimize zaten bir sonraki jenerasyona bu birikimi aktarmak olarak görüyorum. Ailesi olarak geçmiş sorumluluğumuz bu. Ve birlikte dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz.
O sorumluluğu çok güzel taşıyorsunuz. Çok güzel bizimle de paylaşıyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Bu iki efsane deniz insanını Şükran'la, Özlem'le anıyoruz ve selamlıyoruz. Kısmet Deniz Polat, Sadun ve Oda Bora'nın kızları, ekibin üçüncü ve en genç elemanı Dünya Seyahati ekibinin program konuğumuzdu bugün.
2004'üncüsü diyeceksiniz. Üçüncü Miço'ydu.
Ah, üçüncü Miço. Kusura bakmayın. Tabii ki Miço'yu nasıl unutabiliriz?
Evet, Miço seyahatin maskotuydu çünkü.
Evet, yani bu da işte onların o insan, o şefkatli, o vicdanlı, o doğayla bir olmuş yönlerini, her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki, bütün küçük detaylar o kadar güzel anlatıyor ki. İyi ki var olmuşlar, iyi ki bu ülkenin denizciliğine, kıyılarına, denizlerine bu hizmetleri yapmışlar. Teşekkürlerimizle tekrar hem size hem onlara.
Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel mavi günler diliyorum.
Oda Boro, 2 yıl önce 21 Mayıs'ta, Sadun Boro, 2015 yılının 5 Haziran'ında aramızdan ayrıldı. Denizlerin korunmasını ömrünü adamış bir insan, tam da Dünya Çevre Günü'nde bıraktı dünyayı. Kim bilir, yine bir şey söylemek istemiştir belki. Neyse ki kitapları ailesinin sayesinde bizlere, yeni kuşaklara ulaşmaya devam ediyor. Tekneleri Kısmet, Koç Müzesi'nde korunuyor ve sergileniyor. Sadun Boro, Bir Ademir kitabının ön sözünü şöyle bitirmiş. Şayet Bir Ademir bu sularda gezen denizcilere faydalı bir rehber olur ve emniyetle seyir etmelerine bir katkıda bulunabilirse, manevi bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağım. Rüzgarınız kolayına, deniziniz sakin, neşeniz daim olsun. Yine Sadun Boro'nun sesiyle bitiriyoruz.
O zamanlar yıl 1952, Atlantik'i geçen tekne sayısı bir elin parmakları kadar, iki elin parmaklarından fazla değildi. La Palma'dan hareket ettik. Güzel bir seyahatti. Maalesef bu yolculuk Yeni Zelanda'ya kadar devam etmedi. Karşıda Karayip Adaları'ndan Barbados'a vardığımız zaman adam orada kalmaya niyetlendi. Hatta evlendi. Ben de yurda döndüm. O gün uçakla, hiç unutmam, Barbados Adası'ndan havalandıktan sonra uçak engin okyanusa bakmış ve kendi kendime bir söz vermişti. Bir gün bu sulara bayrağı gönderinde kendi ay yıldızlı bayrağım dalgalanan bir kotrayla geleceğim.
Bazı insanların ışığı o kadar güçlüdür ki aramızdan ayrılsalar da yol göstermeye devam ederler. Ceyda Pireli'nin Apaz Seyri için bestelediği parçayla selam gönderiyoruz Sadun ve Oda Boro'ya. Denize, sunduğu hayata ve ilham veren cesur denizcilere saygıyla. Bizler Selver Cesur, Aybeniz Ece Uçan. Artık ayrılıyoruz, zira kara göründü.
Derin Mavi.